sezon 3. bölümünden herkese merhaba. Ben Hülya, NetFent'in dijital pazarlama ekip lideriyim. Önceki sezonlardan, podcastlerden hatırlıyor olabilirsiniz benim sesimi. Yanımda bugün Enes var. O da bizim dijital pazarlama uzmanlarımızdan. Namı diğer Fındık.
Namı diğer Fındık.
Bunu evet. Beklemiyordun değil mi Enes?
Evet, beklemiyordum.
Enes'in o tatlış suratı ve saç kombinasyonuyla ona ilk Fındık dediğim günden beri böyle birbirimize kuru yemiş ve meyve isimleri falan takıyoruz. Çünkü ortaokuldayız biz. Neyse, bunlara çok girmeyeyim. Enes, sen kısaca kendinden bahsetmek ister misin?
Tabii. Ben Enes Karadere. NetBank'te 2 senedir dijital pazarlama uzmanı olarak çalışıyorum. Ayrıca NetBank'te birçok projede farklı alanlarda çalışmalar yapıyorum. Günümüzde de birçok işin ilgilendiği Metaverse, NFT ve blockchain teknolojileri de yakından ilgileniyorum. O yüzden bugün bu podcast'te Hülya ile birlikte bir içerik oluşturmak istedik sizlere.
Ben de biraz daha detaylandırarak bugün ne konuşacağımızı vereyim. Bugün gerçekten çok geniş bir konu başlığımız var. Enes'in de bahsettiği gibi Metaverse, NFT, blockchain teknolojisi, kripto para dünyası gibi. Aslında bunların hepsi karşımıza birbiriyle ilişkili kavramlar olarak çıktığı için sonradan bunları ayrı ayrı daha geniş ele almayı da düşünmemizle birlikte bugün tek bir podcast çatısı altında toplamak istedik. Şöyle bir hani bunu bir çıkaralım, rahatlayalım istedik açıkçası. Enes, ben başlayayım dilersen Metaverse'le.
Tabii.
Metaverse'ün ne olduğundan ve ne olmadığından başlamak istiyorum ben. Burada biraz tabii kavram karmaşası da yaşıyor insanlar, hatta biz de. Çünkü hayatımıza aslında yeni giren kavramlar sayılır bunlar. Şimdi ben dinleyicilerin duymaktan üzüntü duyacağı, hatta belki hayal kırıklığı yaşayacağı bir giriş yapmak istiyorum. Metaverse diye bir şey şu anda yok.
Üzüldüm şu an.
Dalga geçme. Buraya Umut'un böyle bir hayal kırıklığı efekti eklemesini istiyorum.
Evet.
Şimdi Metaverse nasıl yok? Metaverse aslında bir ideal ve üzerinde sadece bebek adımlarıyla çalışılmaya başlanmış olan, henüz senaryoları konuşulabilen yeni bir evren. Hatta belki şöyle de söyleyebiliriz. Tıpkı internet gibi hayatımızın her alanında kullanabileceğimiz ve deneyimleyebileceğimiz kapsayıcı bir protokol. Yani HTML protokolü gibi düşünebiliriz mesela bunu. Bunun akabinde şöyle bir soru belirebilir insanların kafasında, dinleyicilerin. Madem Metaverse diye bir şey daha şu anda tamamen bir ideal ve sadece üzerinde konuşuluyor, peki tüm bu olup bitenler ne? Yani Metaverse kapsamında lanse edilenler ne o zaman diyebilirler. Hani şu avatarlarla katılınabilen bir masa etrafında diğer avatarlarla bir araya gelinebilen sanal toplantılar ya da işte bir board açıp yine sanal iz düşümlerimizle orada sanki yan yanaymış gibi çalışabildiğimiz sistemler. Hatta sanal olarak verilen konserler bile başladı şu anda biliyorsun. Bunlar Metaverse değiller mi diye düşünülebilir. Bunları hemen birazdan konuşacağız. Yani bunlar Metaverse'den nasıl ayrılıyor diye. Biraz daha kavramsal olarak açıklamaya başlayayım ben önce. Metaverse kelime anlamı olarak öte evren veya evrenin ötesi demek. Şu sıralar özellikle de böyle son bir yıl içerisinde hepimizin bu kavramı zaten çok sık duyduğuna eminim ben. Fiziksel gerçeklik ve sanal arttırılmış gerçekliğin bir arada olduğu online dünyalar topluluğu olarak da açıklanabiliyor. Burada da akla şöyle bir soru gelmeli aslında. Hani az önceki yere bağlayacağım. Biz şimdi de üst düzey sanal gerçeklik deneyimleri yaşayabiliyoruz. Giyilebilir teknolojilerin de eşlik ettiği ve bu sayede üç boyutlu olarak algılayabildiğimiz tümüyle sanal bir evrende geçen deneyimlerden söz ediyorum. Yani aslında şu anda var bu. Oyun dünyasının içinde aktif olarak yer alan kullanıcılar özellikle bunu zaten biliyorlar. Second Life, Roblox, Fortnite gibi evrenlere halihazırda insanlar yıllardır hakimler ve sanal bir dünyanın içerisinde yalnızca oyun oynamanın ötesinde etkinlikler yapıyorlar. Hobi alanlarına sahipler, çarşılar var, işte alışverişler yapılıyor, meslekler var. Hatta tümüyle bir ekonomi yer alıyor diyebiliriz burada. Geçen aylarda Travis Scott'ın kendi avatarıyla katıldığı ve Fortnite evreninde gerçekleşen 9 dakikalık bir sanal konseri vardı. Ben buna yazımda da değinmiştim hatta, yine hatırlarsın. Aynı anda 12 milyon kişi izledi bu konseri. Hatta izledi demeyelim, konsere katıldı ve deneyimledi aslında. Bundan da 20 milyon dolarlık bir kazanç elde edilmiş bu arada. Hal böyle olunca Metaverse'ün tüm bunlardan farkını anlamak ve anlatabilmek daha da önemli hale geliyor. Şimdi Metaverse sadece bu anlattığımız sanal dünyada geçen oyunlardan ve onların evreninde yer alan aksiyonlardan ibaret değil arkadaşlar. Marvel veya DC Comics gibi evrenleri içeren böyle seyirlik sanal bir kombinasyon da değil. NFT ve blockchain teknolojilerini evet içinde barındırıyor fakat doğrudan bunlardan da ibaret değil. Tüm bunların ve daha fazlasının aynı anda içinde bulunduğu tüm sanal platformları ve hatta belki kamu kuruluşlarını, eğitim, sağlık hizmetlerini, yeme, içme, seyahat deneyimlerini, yani bunların hepsini aynı anda kapsayan, bizim de üç boyutlu avatarlarımızla içinde yer alabileceğimiz ve bizim gerçek hayatlarımızda paralel deneyimler yaşayabileceğimiz bir evren diye böyle genişçe özetleyebiliriz. Umarım açık olmuştur bu dinleyicilerimiz için. Az önce de söyledim ya, aslında hayatımızın her anına nüfuz edebilecek nitelikte tıpkı internetin kendisi gibi bir protokolden bahsediyoruz Enes. Ve ben bu şekilde anlatınca ve bu şekilde okuyunca aslında Metaverse ile ilgili kaynakları, şu yaşıma kadar okuduğum, izlediğim, deneyimlediğim şeyler arasından Metaverse'e en yakın bulduğum konsept açıkçası Matrix oldu. Tabii orada bir bilinç dışı dahil olma söz konusuydu Matrix'in içerisine. Bu ihtimal biraz ürkütücü geliyor. Ben sadece gerçek hayatımıza en yakın sanal deneyimi vaat ettiği için Metaverse'ü Matrix'e benzettim diye burayı geçeyim. Şunu da belirtmekte fayda var. Şu anki var olan ve gelişmekte olan tüm imkanları göz önünde bulundurduğumuzda Metaverse'ün deneyimlenebilmesi için illaki VR gözlüklerine ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. Hani bizim etimizle kemiğimizle oranın içinde hissedip deneyimleyebilmekten bahsediyoruz ya. Bunu yapabilmek için yine bir aracı teknolojiye, bir katmana ihtiyaç duyacağımızı tahmin ediyoruz. Ama bunu yine de şu an için diye altını çize çize söylemek istiyorum. Şöyle bir açıklama da mevcut Intel'in. Bugünün teknolojisi yazılımsal veya donanımsal açıdan böyle bir deneyimi yaşayabilmemize, hatta görüntüleyebilmemize bile elverişli değil. Böyle bir ekran, böyle bir giyilebilir teknoloji veya işlemci henüz maalesef yok. Çünkü biz burada devasa bir veri akışından söz ediyor olacağız Metaverse dediğimizde. Yani basit şekilde böyle açıklayabiliriz bence Metaverse'ün temel prensiplerini Enes.
Ya peki şimdi Metaverse'ü şu anki imkanlarımız doğrultusunda deneyimlemek mümkün değil diye anlattın. Hı hı. Aslında gelecekteki belki 10-15 yıl sonraki bir idealden söz ediyoruz gibi bir şey. O zaman bu bağlamda önümüzdeki 10-15 yıl nasıl şekillenir Metaverse'le ilgili? Örneğin markalar hem kendi teknolojiyi hem de dünyayı buna hazırlamak için neler yapabilirler? Buna, hı-hı, neden ihtiyaç duyuldu?
Hı-hı. Teşekkür ederim. Aslında kesinlikle 10-15 yıl doğru bir tespit. Hatta belki 20 yıl gerekiyor bunun gerçek anlamda hayal edilen, idealize edilen haline kavuşabilmesi için. Bu işin merkezinde olan yorumcular, teknoloji devleri de hemen hemen bu şekilde öngörüyorlar bu arada. Tabii teknoloji ve veri aritmetik değil, üstel bir şekilde artan, büyüyen bir olgu biliyorsun. Bu bağlamda belki daha hızlı şekillenip bizi şaşırtabilir de Metaverse. Ben bu ihtimali de cebimde tutuyorum. Önümüzdeki yıllar nasıl şekillenir? Markalar neler yapar? Kendilerini ve dünyayı buna nasıl hazırlar diye sordun sen. Kendilerini nasıl hazırladıklarını açıkçası az çok gözlemleyebiliyoruz. Birkaç ay önce Facebook radikal bir kararla adını Meta olarak değiştirdi. Yatırımlarını da şu an çok büyük oranda sanal gerçekliğe yapıyor. Birçok teknoloji devi şu an NFT pazarı ve blockchain teknolojisiyle doğrudan veya yatırım yaparak ilgileniyorlar. Facebook ta 2014'te VR teknoloji ve yazılım şirketi olan Oculus'u satın aldı ve bu ilgilenimini, bu fenomenin dışında kalmak istemediğini zaten gösterdi. Şu an biz aslında Intel'in, Microsoft'un, Apple'ın, Amazon'un bir roadmap ve strateji sunmasını bekler durumdayız. Benim bildiğim kadarıyla onlardan henüz böyle ayakları yere basan açıklamalar gelmedi. Bu arada şeyden bahsetmiyorum, hani markalar zaman zaman şu an bir şeylerin lansmanını yapıyorlar ya, işte biz artık Metaverse'teyiz vesaire. Hani bu tarz adımlardan bahsetmiyorum. Teknoloji devlerinin teknoloji üreterek hani bunun içinde olmasını ve Metaverse'ü inşa ediyor olmasıyla ilgili açıklamalarından bahsediyorum. Ben böyle bir şey rastlamadım açıkçası şu ana kadar. Bir yandan da az evvel bahsettiğim gibi Metaverse tüm dijital ve sanal evrenleri kapsaması öngörülen bir evren. Aynı zamanda bizim gerçek yaşam deneyimlerimizin de bir izdüşümü olacak. O yüzden tüm bu şirketlerin adını andığım, işte sosyal medya devlerinin, diğer markaların, kamu kuruluşlarının ve STK'ların bile birlikte hareket etmesi gerekiyor bu deneyimin inşasında. İşte devletlerin bunu tanıması, meşrulaştırması gerekiyor örneğin. Ben Metaverse'de hani şunu idealize ediyoruz ya Metaverse derken, işte bir sabah uyandığımda gerçek hayatta evimde pijama ile otururken avatarımla sabah eğitim aldığım sınıfta olabilmediğim ya da işte o gün mesleğimi o evrenin içerisinde icra edebiliyor olmalıyım. İşte öğlene doğru hastanede doktor randevuma gidebilmeliyim mesela, muayeneme olabilmeliyim. İşte çıkıp bir restoranda hem de istediğim ülkede hatta yemek yiyebilmeliyim. Akşam istediğim bölgede denize girebilmeliyim ya da bir stadyumda maç izleyebilmeliyim ya da işte bir konser izleyebilmeliyim. Yani sosyal medya platformları arasında bir paravan olmamalı. Diğer bütün platformlar ve kamu kuruluşları arasında da bir paravan olmamalı. Ben bu arada bugünün isimleriyle söylüyorum. Belki bunlar o zaman farklı isim ve cisimlerle mevcut olacaklar. Örneğin Instagram'ın dili ayrı diyoruz bugün. İşte Twitter'ın dili ayrı diyoruz. Snapchat'in dili ayrı diyoruz. Bunların yazılımlarının ya da o günün sosyal medya platformlarının, başka isimlerle de olabilir, yazılımlarının integrated olmasından bahsediyorum ve birbiri arasında avatarımla geçiş yapabilmeliyim diyorum. Hani oradan geçip işte çarşıya, pazara gidebilmeliyim. Başka bir yere adım atıp yine mesela Fortnite'ın oyun evreninde kendimi bulabilmeliyim. Gibi gibi. Yani 15 yıl sonra, 20 yıl sonra belki işte Twitter, Instagram, Telegram, Fortnite, bunlar olur mu? Bunlara ihtiyaç duyulur mu? Onu bilemiyorum. Burada aslında tümüyle vurgulamaya çalıştığım şey Enes, merkeziyetsizlik. Yani bu kelimeyi böyle vurgulaya vurgulaya söyleyelim. Çünkü birazdan anlatacağımız her şey de aslında bir merkeziyetsizlik idealinin etrafında şekilleniyor.
Anladım. O halde markaların, işte teknoloji şirketi olsun veya olmasın, bugün hayatımızda ticari marka olan ne varsa hepsinin, işte devletlerin, örgütlerin, sosyal tüm alanların, dijital medya platformlarının, işte hepsinin birlikte hareket ederek ve açık kaynak olacak şekilde birbiriyle etkileşim halinde olarak yapabileceğini söylüyorsun bu işi ancak, değil mi?
Aynen öyle Enes. Bir örnekle daha pekiştireyim. Örneğin şu an Minecraft'ta inşa edilen bir şeyi Fortnite'ın haritasına aktaramıyorsun, değil mi? Yani Metaverse bize bu birlikte çalışabilirliği, deneyim sürekliliğini sağlayacak. Örneğin işte ben Adidas'ın dijital ayakkabısını satın aldım. O ayakkabıyı avatarıma giydiriyorum ve topyekün Metaverse evreninin tümünde kullanabiliyorum bunu. Tıpkı fiziksel, hani gerçek olan şu anki dünyamızda bir ayakkabıyla her yere gidebilmem gibi. Her platform için ayrı ayrı accountlar oluşturmama gerek olmadan tüm kanallarda istediğim kimlikte, hatta belki de anonim olarak tek girişte hep aynı kişi olarak var olabilmemden söz ediyorum.
Toplumların ve dünyanın buna nasıl hazırlandığına gelirsek, ya burası galiba işin biraz daha hassas ve çetrefilli kısmı oluyor. Okuduğum, izlediğim şeylere göre sosyolojik olarak zorluklar yaşanması muhtemel Metaverse evreninde o zaman, değil mi?
Evet, buraya geliyordum ben de tam. Şöyle başlayayım hatta öncelikle. Bu konuyla alakalı da çok fazla araştırma yaptım ve bunun böyle sosyolojik olarak da çok iyi incelenmesi gerektiğini fark ettim aslında Enes. O yüzden böyle bir insanlık tarihinin özeti olarak bir sana anlatmak istiyorum ve dinleyicilere kendi bakış açımla. Şimdi insanlık işte doğdu, hayatta kalmaya çalıştı, bir sürü keşif yaptı, ateşi buldu. Bu sayede işte yiyecekleri pişirerek yemeye başladı ve beyni büyüdü ve gelişti. İşte dili keşfetti, komüniteler halinde yaşamaya başladı, iletişim becerileri gelişti zamanla. Ama böyle hep bir varoluşu sorgulama söz konusuydu ve tüm bunlar olurken en ilkel anlamdaki sanat hep vardı örneğin. Geleceğe bir şey aktarma çabasıydı bu. Bu çabamız her zaman çok büyüktü. İlk insanlardan beri vardı neredeyse. Aslında şunun da böyle altını çizmek istiyorum. Sanat bugün değil, hani NFT, dijital sanat eserleri diye lanse ediliyor ya. Aslında tabii öyle değil, birazdan sen de anlatacaksın. Sanat da aslında bugün değil, 1950'lerde, 60'larda dijitalleşmeye başladı bu arada. Bugün geldiğimiz noktada dünya daha da değişti. Para dijitalleşti her şeyden önce. En önemlisi merkeziyetsizleşti. Bu kelimeyi tekrar vurguluyorum. Ve biz tüm bu örüntü içerisinde NFT'yi, Metaverse'ü konuşmaya başladık. geldiğimiz noktada hala ilk insanların o çok ilkel ama aynı zamanda çok sofistike ve insani kaygısını taşıyoruz. Geleceğe bir şey bırakmak, bir şey yaratmak. Çünkü var olan bizi tatmin etmedi. Bu evrende her şeyi kontrolümüz altında tutamıyoruz yani. Büyük ihtimalle bu nedenle tüm bu kontrolü insanın güdümünde olabilecek yeni bir evren inşa etmeyi hayal ediyoruz. Ve bunu yaparak da geleceğe çok büyük bir şey aktarma ideali taşıyoruz aslında. Ben burada sürekli biz diye bahsediyorum ama hani burada kastettiğim şey Homo sapiens, hani ben değil. Evet. Benim de içinde olduğum bir komüniteden bahsetmiyorum illaki ama hani bu güdüyü taşıyoruz şu anda insanlık olarak. Bu gerçekten devasa bir hedef. Yani insan için handikapları nedir diye baktığımızda bana göre çok fazla. Bir kere ilk insandan beri süregelen bir ihtiyacımızla giderek ters düştüğümüzü görüyoruz. O da sosyalleşme. Hani sosyal olmak elbette şu anda sadece dokunmak, ten teması, fiziksel olarak aynı ortamı solumak, yan yana olmak demek değil. Kaliteli sohbet etmek, eğlenmek, işte deneyimlemek de var. Ama fiziksel olarak bir arada olmanın eksikliğini biz özellikle pandemide çok yaşamadık mı? Yani bunu yaşarken de hepimiz psikolojik olarak çok yıprandık hatırlarsam.
Evet, evet.
Demek ki hani zaman ve teknoloji nereye evrilirse evrilsin, İnsan doğası gereği buna her zaman ihtiyaç duyuyor ve duyacak. Burada şöyle bir şey devreye giriyor işte. Hani belki de Metaverse insanı o kadar meşgul edecek ki, çünkü gerçek hayatta çok paralel giden bir yapısı olacak ya. Çok meşgul edecek ve insanı çok tatmin edecek. Yani çok büyük bir zamanını alacak. İnsanlık da bu ihtiyacını, bu sosyalleşme ihtiyacını yavaş yavaş göz ardı edecek. Ve farkında olmadan yalnızlığa sürüklenebilir. Bu söylediğim belki birkaç senede, belki 10 yıllar içerisinde olacak bilmiyorum ama benim öngördüğüm en böyle muhtemel sonuç bu. Hani yalnızlık, izolasyon insanı depresyona, kaygıya, işte ne yazık ki okuyoruz zaman zaman, intihara bile sürükleyebiliyor. Bunların sayısında gelecekte Metaverse akabinde daha da artış olabileceğini öngörüyorum ben, yaptığım okumalar, tükettiğim kaynaklar da dolayısıyla. Öte yandan fiziksel sağlık açısından da bazı dezavantajlar getireceği kesin gibi bir şey. Hani şu anki durumda bile artan ekran süreleri, işte bizim boyun yapımız, omurga yapımız, parmak yapımız buna hazır olmadığı için ne yazık ki birçok ortopedik deformasyonu beraberinde getiriyor. Hayatı Metaverse'de yaşamaya başladığımızda fiziksel bedenlerimiz de oraya tamamen böyle adapte olacağı için, yani biz hala aynı fiziksel bedenlerimizin içinde yaşıyor olacağımız için, belki 2'ye, 3'e, 5'e katlanan ekran sürelerinde bedenimizin nasıl zarar göreceğini ben tahmin bile edemiyorum ne yazık ki. Bir yandan da ama bugünün sosyal medya platformlarının da bazı dezavantajları var. Belki onun önüne geçme ihtimali var Metaverse'ün. Yani biraz da avantajlarından, öngörülen avantajlarından bahsetmiş olayım burada da. Özellikle bugün Instagram beden algısı ve yaşam tarzları ile ilgili olarak insanların sürekli kendini kötü hissetmesine sebebiyet veren bir dünya yaratıyorlar ve bunu empoze ediyorlar sürekli. Hani o ışıltılı hayatlar tırnak içerisinde. Belki Metaverse insanların anonim olarak da girebilme imkanı kazanmasıyla bu yanlış beden algısı, güzellik algısı gibi kavramlarla ilgili rahatsızlıkları ortadan kaldırabilir. Veya başlarda anlattım ya, hani isteyenin istediği ülkeye tak diye gidebilme şansı, istediği şeyi yiyip içebilme şansı. Belki bu evrendeki herkes birdenbire eşitlenmiş olacak bu sayede. Yani bir bakıma sosyalizmin uygulandığı bir evren olabilir bu yani. Hani bu şekilde de bir hayal kuruluyor aynı zamanda. Tabii bunların hepsi birer ihtimal. Yani bu evrende para geçerli bir kavram olacak mı, olmayacak mı? Bunu şu anda bilmiyoruz örneğin. Belki de hani sosyalizm hayal ederken kapitalizmin bir farklı versiyonu da ortaya çıkabilir. Belki daha keskin bir versiyonu ortaya çıkabilir hatta. Belki de üzerinde çalışılacak ve bu evrene belli saat aralıklarında giriş yapılabilecek. İşte böylece az önce söylediğim dezavantajlar çökebilir. Yani bunların hepsi şu anda varsayım halinde. Bence üzerinde sosyologların, hukukçuların, doktorların, bilim insanlarının mutlaka çalışması ve görüş bildirmesi gerekiyor. Şöyle bir video izlemiştim. Diyordu ki konuşmacı, biz nasıl bir metaverse hayal ettiğimizi beyan etmeliyiz. Yani teknoloji devlerine bırakmamalıyız bu işi. Çünkü dediğim gibi, yani şu ana kadar konuştuğumuz yerden de anlaşıldığı kadarıyla sosyologların buna bakması gerekiyor. Doktorların, bilim insanlarının bakması gerekiyor. Yani şöyle bir yapı ortaya çıktıktan sonra işte bize daha çok zarar veren, hayatlarımıza daha çok zarar verebilecek bir yapı halinde ortaya çıktıktan sonra bunun geri dönüşü çok zor olabilir. O yüzden bunu zaten ortaya çıkmadan bu tarz otoritelerle birlikte oturup konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben sözü artık çok da uzatmadan biraz sana bırakmak istiyorum Enes.
Ağzına sağlık Hülya. Gerçekten çok güzel bir podcast oldu senin öncülüğünde. Devam ediyorum. Senin de söylediğin üzere zaten bugün geldiğimiz nokta dünya daha da değişti. Para dijitalleşti ve en önemlisi merkeziyetsizleşti. NFT ve Metaverse'ü konuşmaya başladık. Bu kısımda ben de NFT'den ve blockchain'den bahsetmek istiyorum. NFT yani açılımıyla non-fungible token, dilimize değiştirilemeyen token ya da değişmesi mümkün olmayan para olarak geçirilmiş, çevrilmiş. Şimdi öncelikle NFT aslında bir kripto para birimi. Fakat bu tanımda söz konusu para bildiğimiz tanımların dışında değerli olan ve herhangi bir varlık olabilir. Yani NFT içerisinde işte resim, ses, dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran benzersiz dijital varlık olarak tanımlayabiliriz. Normal şartlarda koleksiyon değerine sahip olabilecek bir varlığın dijital dünyadaki yansımaları yani. NFT'lerin temelleri 2017 Ethereum'la atılıyor. 2021'de kripto para dünyasının en popüler konularından biri haline geliyor. Bugün NFT'ler yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılıyor. Ayrıca interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanları da mevcut. NFT'leri ben şeye benzetiyorum Hülya. Bilmiyorum hatırlar mısın? Çocukluğumuzda son derece popüler olan ve koleksiyonları yapılan taso ve futbol kartları vardı.
Evet, bende de vardı.
Evet, ben de heyecanla toplardım onları. Bunlar işte NFT'lere güzel birer örnek aslında bizim için. Tabii bunların her birinin eşsiz ve kişiye özel olduğunu düşünürsek bu şekilde. Eşsiz olmayıp kişiye özel olmadığında da belli bir sayıda üretildiğini düşünürsek de zaten kripto para olarak değerlendirebiliriz bu durumu. Ama orayı sonra konuşacağız. Çağımızın getirdiği teknolojik yenilikler ile birlikte dijital ürünlere sahip olan insanlar arasında yaygınlaştı ve temellerin atıldığı 2017 senesinden beri NFT'lere 174 milyon dolardan fazla para harcanmış Hülya. Gerçekten muntazam bir rakam.
Devasa. Evet. Şey bu arada sen şu anda aslında NFT kısmı temellerini anlattın. Verdiğin örnek de benim kafamda oturmasına çok daha yardımcı oldu açıkçası. Burada blockchain ve kripto para sık sık karıştırılıyor diye ben görüyorum ve işte deneyimliyorum günlük hayatta da ya da sohbetlerimizde ya da Twitter'da. Buna biraz daha böyle açıklık getirsek olur mu Enes bu kavramlara?
Tabii harika olur. Günümüzde blockchain teknolojisi dijital para uygulamayla hayatımıza girdi zaten. Bu yüzden biraz karıştırılıyor. Ve çağın en merak edilen teknolojiden biri olma haline geldi açıkçası. Şimdi biraz teknik bir tanımla açıklayacak olursak, blok zincir dijital bir kimlik, dijital bir kontrol alanı sunan, küresel bir ağda birçok işlemin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan günümüzün teknolojisi diyebiliriz aslında. Ama çevremden de gördüğüm kadarıyla genelde kripto para ile ilgilenenler bu sistemin nasıl çalıştığını merak ediyor. Blockchain merkeziyetsiz bir sisteme sahip, bloklardan oluşan şifrelenmiş bir yapıda yapılan işlemlerin takibini yapan veri tabanı aslında. Blok yapısını incelersek dağıtılmış ve halka açık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla merkeziyetsiz dediğimiz kavram da aslında buradan geliyor. Biraz daha açacak olursam blockchain sistemindeki her bir işlem bir bloğa karşılık geliyor. Bu sistem şifreli bir zincir şeklinde işliyor. Chain yani zincir kısım dediğimiz kısım burası. Oluşturulan bu bloklar zaten değiştirilemiyor ve şifreleri kırılamıyor. Bu sistemde tüm işlemler dijital olarak gerçekleşiyor bir de. Dolayısıyla bu sistem gerçekten günümüzde önemli bir yere sahip ve pek çok alanda kullanıma sahip. Fakat toplumsal olarak da en yaygın kullanım alanı ve benimsenen kısmı muhtemelen kripto para işlemleri ve kripto para madenciliği oldu. Toparlayacak olursak, blockchain bir iş ağındaki işlemlerin kaydedilmesini ve varlıkların takip edilmesini kolaylaştıran, herkesle paylaşılan ve üzerinde değişiklik yapılamayan büyük bir defterdir diyebilirim.
Tamam, buraya kadar bende her şey tamam. Şimdi şeffaf ve güvenilir deyince aklıma şu geliyor. Blok zinciri teknolojisinin alt özellikleri. Yani biraz da bu katmanları açarsak, işte bu sistemin neden güvenilir olduğu, özellikleri neler, bu sistemi kullanan kripto para çeşitleri neler, biraz da bundan bahsedersek bence süper olur.
Evet Hülya, özelliklerinden bahsetmesek zaten olmaz. Blok zinciri daha iyi anlamak adına özelliklerinden de biraz bahsedeyim dinleyicilerimize. Şöyle ki blok zincir küresel olan dijital bir hesap cüzdanı. Yani noter örneği verebiliriz. Büyük bir defter ve herkesin erişimi var. Herkes burada yapılan işlemleri görebiliyor dijitalde. Konuşmamın başında da bahsettiğim gibi zincirdeki her blok bir dizi işlem içerir. Ve blok zincirinde her yeni işlem gerçekleştiğinde bu işlemin bir kaydı her katılımcının blockchain cüzdanına otomatik olarak ekleniyor. Bu da zaten bir şeffaflığın bir göstergesi. Blockchain birden çok katılımcı tarafından yönetilen veri tabanına dağıtılmış defter teknolojisine sahip. Ayrıca burada gerçekleştiren işlemler hash adı verilen değişmez bir kriptografik imza ile kaydediliyor. Zincirdeki bir bloğun değiştirilmesi böylece imkansız hale geliyor. Her blok şifreli zaten dediğim gibi. Dolayısıyla bu sistem gerçekten inanılmaz bir güvenlik sağlıyor. Kullanım alanlarından bahsedecek olursam da normalde operasyon ekipleri yenilenen kayıt tutma ve üçüncü parti doğrulama işlemlerine boş yere para harcıyorlar. Ama kayıt tutma sistemleri ayrıca dolandırıcılar ve siber saldırılara da açık olabiliyor. Sınırlı şeffaflık var zaten. Veri doğrulaması yavaş. Bir de IoT'nin gelişiyle birlikte işlem hacimlerinde de büyük bir patlama söz konusu oldu aslında. Tüm bunlar işi yavaşlatıyorken ayrıca karı da düşürüyorken İşte burada alternatif olarak daha bir yol olarak blockchain devreye giriyor. Blockchain gerçekten bu işlemleri kurtarıyor, siber saldırıları önlüyor, dolandırıcı en aza indiriliyor. Bu tarz faydaları var diyebilirim. Sektör bazlı örnek verecek olursam da finans sektörü blok zincir sistemin en çok kullanılan alanlarından biri. Bu zincirde kripto paralar ile her türlü ödeme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ödemelerde peer-to-peer denilen yöntemle yapılıyor. Yani bireysel. Ve bankalardaki gibi ekstra komisyon ücretleri de talep edilmiyor. Blok zincir teknolojisinde finansal işlemler hem bireysel hem de kurumsal olarak gerçekleştirilebiliyor. Bu yüzden finans sektöründe blockchain oldukça yaygın kullanılıyor. İkinci bir sektör olarak da dış ticaret işlemlerinde kullanılmaya başlanan ve faiz, komisyon gibi yüksek ödemelerin önüne geçen dış ticaret ödemelerinde de kullanım oranı oldukça yüksek. Öte yandan blockchain teknolojisiyle birlikte dış ticarette de öne çıkan pek çok basamakta aşılarak evrak, aracı, komisyon gibi pek çok konudan bağımsız, avantajlı bir ticaret yapılmasını mümkün kılıyor. Ayrıca akıllı sözleşme, dijital fatura gibi yenilikleri de içerisinde barındırıyor blockchain. Bu yüzden ithalat ve ihracat sektöründe de son derece popüler. Bir diğer sektör de tedarik zinciri örnek verebiliriz. Blok zincirin getirdiği akıllı kontratlar sayesinde tüketiciye sorunsuz ürün ulaştırmada etkili bir yöntem. Bu teknoloji yani blockchain teknolojisi tedarik zincirinin hızlı, güvenli ve daha az maliyetli yapılmasını mümkün kılıyor. Blok zinciri kullanan kripto paralardan söz edecek olursak da aslında bu sistem birçoğumuzun hayatına kripto paralarıyla girdi zaten. Blockchain türleri arasında en yaygın kullanılanlar tabii ki de ilk akla gelenler Bitcoin ve Ethereum. Dijital para birimleri arasında en fazla bilinenler Bitcoin, dolar ve euro gibi para birimine karşı alternatif bir para kendisi. Zaten BTC olarak kısaltılıyor. İlk kripto para biriminden bahsedip mucidinden bahsetmemek olmaz. 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından bulundu. Ananın biri yani. Kim olduğu hala bir muamma.
Çok tatlıymış ismi.
Evet. Zaten Japon ismi diye geçiyor ama muhtemelen kendisi Elon Musk olduğuna dair söylentiler var. Bilmiyorum.
Evet. Bilmiyordum.
Yani fanları öyle söylüyor. Bilmiyoruz. Birkaç alternatif daha var da onları dileyen takip edebilir. Hala araştırılıyor çünkü. Bitcoin'in zaten piyasa değerini bilmeyen kalmadı. Sen de biliyorsun gerçekten nereden nereye geldi yani.
Ya inanılmaz ya. Bitcoin zamanında dutluktu diyorsun yani değil mi?
Evet. Sonradan çok değerlendi buralar. Aynen öyle. Ethereum'dan bahsedelim. Blockchain 2.0 olarak değerlendiriliyor Ethereum. İnanmayacaksınız ama 1994 doğumlu Rus Kanadalı yazar ve programcı Vitalik Buterin tarafından bulunuyor. Yani benden 2 yaş büyük.
Utanıyor musun Enes? Evet. Utanıyor musun birazcık olsun?
Çok utanıyorum. Yaşıtları neler yapıyor? Ethereum günümüzde en çok tercih edilen ve aynı zamanda yüksek oranda madenciliği yapılan bir kripto para. Bitcoin'den sonra en yüksek piyasa kapasitesine sahip kripto para birimi zaten kendisi. Bir de burada popüler olanlardan da bahsetmek istiyorum. Çoğumuzun kan ayarısı Dogecoin var. Tercih edilme oranı çok yüksek. Yani popüler bir kripto para. Doge olarak biliniyor zaten. Elon abimizin de, Elon Musk'ın da yani sık sık adından söz ettiği ve piyasayı dalgalandırdığı bir kripto para. Bir de burada Litecoin'ler var. Mesela işte LTC olarak kısaltılıyor Litecoin. Charlie Lee tarafından bulunuyor. İlk altcoin olma özelliğine sahip. Altcoin'lerde parayı vurmayı düşünenler genel kültür olarak koysunlar bu bilgiyi ceplerine. Ortamlarda lazım olur. Son olarak stabil coin'lerden bahsedeyim. Tether var mesela, USDT olarak kısaltılıyor. Değeri Amerikan dolarlarına bağlı. Bu yüzden zaten stabil coin olarak değerlendiriliyor bunlar. Bir Tether bir ABD dolarına eşit.
Yani yatırım tavsiyesi değildir dememiz lazım mı Enes? Bilmiyorum ama.
Diyebiliriz ya.
Şu ana sonra kadar anlattıklarımız. Evet evet, yani sadece biz genel bilgi veriyoruz arkadaşlar. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Biz bu işin bireysel olarak ilgilenenler olsa bile aramızda uzmanı falan değiliz. Bir şey söyleyeceğim bu arada. İstersen yavaş yavaş toparlayalım. Yani bu kısım Derya Deniz. Başta da söylediğim gibi. Bunları zaten ayrı ayrı konu başlıkları olarak da ele almamız lazım. Hatta yakın zamanda bunu bu şekilde planlayacağız biz. Senden son olarak kripto para ile NFT arasındaki farkı biraz detaylandırmanı rica edeceğim ben. Bir de NFT diyoruz ya, bu NFT'ler nasıl üretiliyor? NFT'ye nasıl sahip olunuyor ve nasıl satışı yapılıyor? Bunları değerli kılan şeyler neler? Kısa kısa biraz bahsedip böyle yavaştan bitirirsek çok mutlu olurum.
Bence de. NFT'nin dijital para birimlerinden farkı şurada. Tüm NFT'ler birbirinden farklı şekilde tasarlanıyor Hülya. Bu özellik onları özgün ve değiştirilemez kılıyor. Dolayısıyla kripto paradan farkı bu aslında. Bir NFT ürettiğimizde ya da satın aldığınızda bu sadece sende bulunan benzersiz bir varlık haline geliyor. Yani blok zincir teknolojisiyle kayıt altına alınan NFT'ler özel bir şekilde şifrelenerek kopyalanamaz hale getiriliyor. Bundan dolayı koleksiyonerler tarafından büyük ilgi görüyor. Üreticilerine de büyük avantaj sağlıyor ayrıca. Yani bir sanat eseri satıldıktan sonra el değiştirdiğinde eser sahibi bu işlemden herhangi bir gelir elde edemiyor. Ama NFT'de durum böyle değil. Tekrar satıldıklarında üreticilerine belirli bir komisyon kazandırıyor. Dolayısıyla böyle bir avantajı var. NFT neydi? İyilikti, dostluktu, emekti. Non-fungible token, yani bölünemeyen ve aynısından bir daha üretilmesi mümkün olmayan token'dı. Yani fungible olanlar Bitcoin ve Ether gibi kripto paralar. Ama NFT'ler benzersiz dijital varlıklar. Bir örnekle açıklamak gerekirse bugün bir Bitcoin'i veya Ether'i parçalara bölerek alıp satın işlemi yapabiliyoruz. Aynı kripto parayı kendi birinde takas edebiliyoruz. Ancak NFT'ler özel bir dijital varlık. Yani bir benzeri olmadığı için başka bir token'la takas edilemiyor. İçsel değeri ise üreticisi veya yatırımcısı tarafından belirleniyor. Yani peki NFT nasıl yapılır? Şöyle yapılır. NFT'ler Bitcoin, Ethereum ve benzeri kripto paraların kullandığı veri tabanı olan blockchain teknolojisini kullanıyor. Bundan bahsetmiştik zaten. Değiştirilemez tokenlar basitçe birbirlerinden ayrılabilmeleri ve doğrulanabilmeleri için özel olarak tasarlanıyor. Yani NFT'ler genel olarak geliştiricilerinin oluşturduğu Ethereum ile uyumlu bir kod olan ERC-721 ve ERC-1155 var. Bunların standartlarına uygun olarak yapılıyor. Yani bu ikisi için NFT'lerin ham maddesi diyebiliriz. NFT'ler ayrıca muhafaza edilmek ve koleksiyon oluşturmak istenildiğinde Trust Wallet yani gibi cüzdan uygulamanda kullanılabiliyor. Böylece kullandığımız diğer blockchain tokenları da NFT'nizde belirli bir adres üzerinde yer alabiliyor. NFT'ye nasıl sahip olunur, nasıl satılır kısmında ise sürecin en başında NFT'leri tüm dünyaya arz etmek istenilen blok zincirine karar vermek gerekiyor. Yani her blok zincirinin coin birimi, cüzdan hizmetleri ve pazar yerleri farklı. Bu nedenle en başta kullanım ağı geniş, güvenli ve destekleyici blok zincirlerini seçmek son derece önemli. Bunlara sahip olduktan sonra cüzdanınızı bağlamanıza ve NFT'ye dönüştürmek istediğiniz işte resmi veya dosyayı yüklemenize izin veren NFT merkezli bir platforma yollamanız gerekiyor. Ardından NFT'ye dönüştürmek istenen eserleri platforma yüklemek yeterli. Çeşitli platformlar aracılığıyla NFT almak ve satmak mümkün. Yani hangi platformlar üzerinden alışveriş yapılacağı aslında daha çok alınacak ve satılacak ürünün ne olduğuna bağlı biraz daha. Yani örneğin bir fotoğraf satın almak veya satmak istiyorsak en iyi dijital fotoğrafların satışının yapıldığı siteye gitmemiz gerekiyor. Yani alışveriş yapmak istediğiniz ürünün olduğu platforma özgü bir cüzdan olması ve bu cüzdanda kripto paranın olması gerekiyor. En çok bilinen NFT pazar yerleri ise şimdi aklıma gelenler OpenSea, Nifty Gateway, SuperRare, Foundation diyebilirim. Yani benim kısmım bu kadar Hülya.
Enes, ağzına sağlık. Çok güzel ve detaylı anlattın. Ben bu konuyu birlikte yapacağımızı duyduğumda senin bu kadar NFT, işte blockchain, kripto para teknolojisiyle ilgili olarak bu kadar detaylı ve teknik bir araştırma yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Bence dinleyenler için de çok faydalı bir ön podcast oldu diyelim. Dediğim gibi NFT, işte blockchain teknolojisiyle alakalı ben ayrı bir podcast da kaydetmemiz gerektiğini düşünüyorum zaten. Burada hatta dinleyicilerimizden bize talep de gelebilir. Çok mutlu oluruz. Hani şu konuya biraz daha değinebilir misiniz? Şunu açabilir misiniz? Ya da doğrudan soru da iletebilirler. Bu arada bizlerin de NetRent olarak yakın zamanda NFT alanında çeşitli hizmetleri olacak. Şu anda üzerinde çalışıyoruz. Bunu da duyurmuş olalım. Takipte kalın evet. Lütfen. İlkbaharın gelmemesi gibi bir sorunumuz var şu anda. Onu da söyleyerek kapatalım bu podcast'i. Hani ayarlarımız tamamen bozulmuş durumda. Mart'ın kesinlikle sonunu getirdik ama hala her gün kar serpiştiriyor Ankara'da. Bilmiyorum diğer yerlerde nasıl ama.
Sakarya güzel.
Süper. Yani umarım artık böyle bir iki hafta içerisinde güneşli günlere kavuşuruz. Çünkü mental sağlığımız da kötü etkileniyor bir yandan.
Kesinlikle.
O zaman çok teşekkür ediyorum dinleyenlere de. Görüşmek üzere bir sonraki podcastimizde. Kendine iyi bakın Enes'cim.
Görüşürüz. Ben de Hülya. Hoşça kalın.
Bye bye.